Ayrım 4. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 51. Sınırlar böyle çiziliyor. Önce İhsan Doğramacı'nın söylediklerine kulak verelim. Körfez Savaşı'nın ardından 36. paralelin kuzeyi Saddam'ın elinden alındı. O günden bu yana Kuzey Irak planlı bir şekilde Kürtleştiriliyor. Harita üzerinde 36. paralel bir hat olarak değil, zigzaklı şekilde çizildi. Kuzeydeki Türkmen nüfusun önemli bir kısmı güneyde, güneydeki Kürt nüfus kuzeyde gösteriliyor. Mesela kuzeyde kalan halis Türkmen Tilafer şehri 36'nın güneyinde gibi gösteriliyor. Buna karşılık aslında güneyde olan Kürt kenti Süleymaniye haritada kuzeye yerleştirildi. Böylece kağıt üzerinde kuzeyde Kürt nüfus ağırlığı oluşturuldu. Bu gizli harita oyunu kuzeyde bağımsız bir Kürt devleti planının altyapısı niteliğindedir. Murat Çelik, Star Gazetesi, 14 Şubat 2003. Emekli Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı Fikret Bila'ya yaptığı açıklamada, Türk-Irak sınırının ileride Türkiye'yi rahatsız etmek üzere İngiltere tarafından özellikle çizildiğini belirtti ve şöyle dedi. Irak'la hududumuz dağların zirvesinden geçiyor. Bu İngiltere'nin yaptığı bir iş. Bir yerde İngiliz parmağı varsa dikkat edeceksiniz. Bence adamlar ileriyi düşünerek ileride sorun çıksın diye sınırı dağların zirvesinden, kontrolü çok zor bir coğrafyadan geçirmişler. Bu hudut düzeltilmeli. Sadece Irak hududu değil, Suriye hududumuz da yine ilerisi düşünülerek çizilmiş. Suriye hududu öyle bir çizilmiş ki bizim topraklarımıza doğru bir girinti yapıyor. Ve bu girintide Suriye petrol çıkarıyor. Sınırın bizim tarafında ise petrol yok. Petrol alanı hesaplanarak çizilmiş hudut. Bunu bilinçli yapmışlar. Arslan Bulut, Türk-Amerikan Sınır Düzeltmesi, Yeni Çağ Gazetesi, 6 Kasım 2007. Güneri Civaoğlu, Körfez Savaşı sırasında Amerikalı bir yarbayla yaptığı söyleşiyi yayımlamıştı. Milliyet Gazetesi, 9 Ekim 1992. Amerikalı yarbay ile dev Orta Doğu haritasının önündeyiz. Sağ elinin avuç içini Musul-Kerkük vilayeti olan alanda gezdiriyor ve sakin bir sesle kelimeleri tane tane seçerek anlatıyor. İşte Kürt devleti burada kurulur. Savaş bitecek, Saddam çökmüş olacak. Yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun boşluk doğacak. Kürtler bir devlet kurarak buradaki boşluğu dolduracaklar. Türkiye'den toprak isterler. Onu anımsatıyorum. Türkiye bunu kabul etmeyeceğini açıklamış bulunuyor. Amerikalı yarbay, o zaman çarpışacaksınız diyor. Soruyorum, Türkiye'nin düzenli orduları, silahları, topları, füzeleri var. Böyle büyük bir güce nasıl karşı koyarlar? Amerikalı yarbayın verdiği yanıt düşündürücüdür. Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin de yakında silahları olacak. Belki Türkiye'de sizinkilerden bile ileri silahları olacak. Sormaktan bir türlü alamıyorum kendimi. Oval ofiste Clinton'la oynaşmayı kabul eden Monica mı daha gururlu, tam teslimiyetle ABD'den destek almaya çalışan politikacılarımız mı? Bekir Coşkun da sorumuza yeni bir soru ekliyor. Sonuç ne olursa olsun, koca Türkiye Afrika ülkeleri gibi ABD'nin elinde oyuncak olmuşsa, Türk parlamenterler daha dün PKK'nın karşısında hazır ola geçmiş, üzerinde APO'nun posteri olan masada eşkıya ile anlaşma imzalıyorlarsa, Başbakan Beyaz Saray'a koşmuş, üç paralık eşkıyaya karşı kendini savunmak için Başkan Bush'tan izin istiyorsa, gururun lafı mı olur? Haksız mı? Doğu sorunu. Avrupa Birliği'ne girişimizin ülkemiz için iyi sonuçlar doğuracağını savunanlar, emperyalist devletlerin sevri yeniden gerçekleştirme amaçlarına bilinçli veya bilinçsiz olarak hizmet eden kişilerdir. Diyorlar ki biz 200 yıldır yüzümüzü batıya döndük, Atatürk'ün çağdaşlaşma hedefi ancak böyle gerçekleşecektir. Aslında 1281 yılından beri emperyalist devletler yüzünü doğuya çevirmişlerdir ve emellerini şark meselesi yani doğu sorunu ismiyle açıklamaktan çekinmemişlerdir. İstanbul'da Romanya elçisi olarak da görev yapan Trandafir G. Dijuvara isminde bir diplomat, 1914 yılında Saint Projet de Partage de la Turquie isimli bir kitap yazmış. Kitapta 1281-1913 yılları arasında Türkleri Avrupa'ya sokmamak ve Türkiye'yi parçalamak için hazırlanmış 100 proje anlatılıyor. 1914 yılında yazılan kitabın ön sözünde deniliyor ki, Doğu sorunu Türklerin Avrupa'ya girmeleriyle başlamıştır. O zamandan bu yana Türkleri Avrupa'dan atmak, Türkiye'yi parçalamak için planlar yapılmıştır. Bizi Asya'ya geri yollayacaklardı. İstanbul'un Türk egemenliğine girmesi Batılıların müdahalesi için iyi bir vesile oldu. Haçlı seferleri kargaşasının yerini Türkiye'nin paylaşılması projeleri aldı. Bunları hazırlayanlar arasında ihtiraslı ve becerikli olanlar olduğu gibi hayalci ve ütopyacı olanlar da vardı. çok sayıda Papa'nın paylaşma projesi yanında ünlü devlet adamları 1. François, 1. Maximilien, 14. Louis, Büyük Petro, 2. Katerina, 2. Joseph, 1. Napolyon, 1. Alexander, 1. Nikola'da paylaşma projesi hazırladı. Kitapta Türk'e karşı duyulan geleneksel nefretin ve daha sonra onları Asya'ya sürme konusundaki sayısız projenin kökenini, Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında bulunan, ortadan kaldırılması olanaksız düşmanlıkla aramak gerektiği belirtiliyor. Güngör Uras, Türkiye'nin parçalanması hakkında 100 proje, Milliyet Gazetesi 30 Ekim 2007. Yaşayan en büyük tarihçimiz olarak kabul edilen Profesör Doktor Halil İnalcık, 4 Mart 2003 günü büyük ödülünü alırken şunları söylüyor. Batı'nın şimdiki tavrı 1850'den başlayan şark meselesi alışkanlıklarının değişmediğini göstermektedir. Batı bugün de Türkiye'yi kendi politikaları çizgisinde yürümeye zorlamak için etnik ayrılıkları kışkırtarak, tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi müdahaleci, vesayetçi baskı metotlarını başka bir kamuflaj altında devam ettirmek peşindedir. Batı bütün bunları ıslahat fermanı zamanındaki gibi Türkiye'nin Batı hukuku ve insan hakları standartlarına uygun hale getirilmesi için yapmak gerekliliğine bizi inandırmak istiyor. Yanılmayalım, strateji bakımından dünyanın çok nazik bir yerini işgal eden Türkiye, dünya milletleri arasında yalnız bir ülkedir. Tarihten gelen dinmez bir husumetin daima hedefi olmuştur, olmaktadır. Bu tarihin bize bıraktığı alın yazısıdır. Mustafa Kemal Osmanlı'yı tarihe gömmüş, tam bir inançla batıya dönmüş, fakat yine de o tarihi kin ve düşmanlığı yenememiştir. Bugün sözde Ermeni davası batı parlamentolarında ayakta alkışlarla benimseniyorsa, bu sadece bize tarihi husumet psikozunun asla ölmediğini gösteriyor. Bugün Türkiye'de değer hükümleri, yaşam tarzı, yayınları ve okurları taban tabana zıt iki ayrı uzlaşmaz grup var. Bu uzlaşmaz ikilik radikal yıkıcı hareketlere cesaret vermektedir ve etnik bölücülüğe bulaşarak memleketin geleceğini tehdit etmektedir. Gündüz Aktan, iki konuşma, Radikal Gazetesi 1 Ekim 2003. Ülkemizin içine düşürüldüğü çıkmazdan kurtuluşu Avrupa Birliği'nin canı cehenneme diyenlerin çoğalması ile doğru orantılıdır. Atatürk'ün dış politikası. Atatürk de bir diplomattı. Onun dış politikası yabancı devlet büyükelçilerine veya ülkemizi ziyaret eden yabancı devlet adamlarına söyledikleri esas alınarak anlaşılamaz. Atatürk'ün dış politikasını anlayabilmek için yaptıklarına ve özellikle görevlilerimize verdiği talimatlara bakmak gerekir. Atatürk Katibi Umumisi yani Genel Sekreteri Hasan Rıza Soya şunları not ettirmişti. Atatürk'ten Hatıralar sayfa 520-522. İmparatorluğun enkazı üzerinde kurulmuş bulunan bağımsız devletlerin kaderleri her zaman aynıdır. Coğrafi, siyasi, iktisadi amillerle beraber mevcudiyetlerini her türlü saldırıya karşı koruma ihtiyacı, kendilerini ittifak yani anlaşma, uyuşma, hatta ittihat yani birleşme, birlik oluşturma içinde yaşamalarını amirdir yani gerektirmektedir. Binaenaleyh bundan dolayı bu milletler düşürüldükleri gaflet yani aymazlık, ihtiyatsızlık çukurundan bir an evvel kurtulmaya çalışmalı, aralarında mevcut olup emperyalist devletler tarafından mütemadiyen yani sürekli olarak körüklenmekte olan arazi kavgalarıyla diğer anlaşmazlıkları kaldırmalı, eşit şartlarda az zamanda konfederasyonlara gidecek olan kuvvetli bir birlikler manzumesi kurulmalıdır. Atatürk'ün adeta değişmez Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, yılların tecrübesiyle şu değerlendirmeyi yapmıştır. Atatürk'ün dış politikası sayfa 202. Gazi'nin Avrasya Konfederasyonu tasarısı. Atatürk yalnız İngiltere değil, hiçbir büyük devletle ittifak taraflısı olmamıştır. Büyük ittifakların sakıncalarının faydalarından daha çok olduğu kanaati her ikimizde de vardır. 1939 yılında yani Atatürk'ten sonra yapılan Türk-İngiliz ittifakının sebep ve manasını anlayamadığımı tekrarlayacağım. Gazi düpedüz Doğu Akdeniz Commonwealth'ı yani Avrasya Konfederasyonu tasarlamış ve bunu özgür ve tam bağımsız ülkelerin oluşturacağı anti-emperyalist bir mazlumlar manzumesi olarak düşünüyor. Atatürk Balkan ve Sadabat Paktlarını bu görüşlerini hayata geçirmek için kurmuştur. Sonradan Dışişleri Bakanımız da olan Numan Menemencioğlu, Faik Zeki Aktur'la birlikte ilk defa büyükelçi olarak talimat almaya gittiklerinde Atatürk onlara şunları söyler. Bakınız, sizler ilk defa Türkiye Devleti'ni dışarıda temsil edeceksiniz. Devletimizi oluşturan temel ilkelerin en önemlilerinden birisi, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesidir. Bu politika ne anlam taşır ve hangi temel düşüncelerden kaynaklanmıştır? Bunu kısaca ve özetle sizlere anlatmak isterim dedi ve devam etti. Osmanlı İmparatorluğu süreci ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında Arapların Türklere karşı düşmanlıklarını ve hıyanetlerini göz önünde bulundurarak Araplarla olan ilişkilerimizde Arap'a bulaşma sözcüğü maksadımızı ifade etmeye yeterlidir. Büyük komşumuz Sovyetler Birliği ile Bolşevik İhtilali sonrası kurulan dostluğumuzu ve ikili ilişkilerimizi onları tahrik etmeyecek ölçüler içerisinde devam ettirmeli ve sürekli kılmalıyız. Emperyalist devletlerle olan siyasetimizi İngiltere, Fransa, Amerika ve Avrupa devletleri çok dikkatli tespit etmeli ve ilişkilerimizi mesafeli yürütmeye özen göstermeliyiz ve bu politikalarımızı 3. Dünya devletlerine belirgin şekilde hissettirmeliyiz. Dündar Soyer, AB tartışmaları ve Atatürk'ten bir anı, Cumhuriyet Gazetesi 16 Haziran 2002. Ölümünden sonra Atatürk'ün çizdiği hedefler doğrultusunda hareket eden tek bir devlet adamımız olmamıştır. Sonuç ortada. İslam dünyasını çökertenler. Hürriyet gazetesinde işin sırrı petrolde başlığı ile şu hususlara değiniliyor. 17 Aralık 2007. Varili 100 doları bulan petrol sayesinde kasaları dolup taşan petrol zengini ülkelerde biriken trilyonlarca dolar batının iştahını kabartıyor. Öyle ki bir zamanlar terörist dedikleri Kaddafi Paris'in göbeğine çadır kuruyor. İspanya'da kurban kesilerek karşılanıyor. Suudi Kralı Abdullah'ı ağırlayan İngiltere İslami bando çıkarıyor. Kraliçe Elizabeth hiç adeti olmadığı halde kralı saray kapılarında karşılıyor. İnsan hakları eleştirileri kulak ardı ediliyor. Bizdeki siyasal İslamcıları emperyalist devletlerin güdümüne girip Osmanlı Devleti'ni arkadan hançerleyen Hicaz Kralı Hüseyin ve oğlu Emir Faysal'a benzetmişimdir hep. Suudi Kralı Abdullah, Kaddafi, Barzani ve Talabani'nin İslam dünyasına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vermede hiçbir farkları yok bence. Emperyalist devletler İslam dünyasında sadece hainleri ve kullanabilecekleri kişileri desteklemişlerdir. Onlardan nefret etseler bile... Bakın, zamanın Cidde'deki İngiliz konsolosu Bullard, Kral Hüseyin hakkında neler yazmış. Kalleş, yalancı, sahtekar, kuşkucu, inatçı, mağrur, kendini beğenmiş, cahil, para canlısı ve gaddar bir Arap şeyhinin birdenbire hiçbir şey anlamadığı sorunları çözme durumuna getirildiğini ve onu gemleyecek güçte tek bir insanın bulunmadığını hayal edin. İşte size Kral Hüseyin portresi. Sir Winston Churchill'in devrimizin en büyük adamlarından birisi, bizi petrole ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasına eriştiren odur dediği Kral Hüseyin ve oğullarını kendi ağına düşüren İngiliz casusu Lawrence, Araplar üzerindeki İngiliz politikasının nedenlerini şöyle açıklamıştır. Türkler olmasaydı Araplar ve diğer Müslüman milletler Yahudiler gibi devletsiz kalırlardı. Bu da dünya için daha mesut neticeler verirdi. Mesela Araplara ve diğer Müslüman milletlere istiklal vermekten hiç çekinmemelidir. Çünkü nasıl olsa bu istiklallerini muhafaza edemezler. Onlar daima tabi olarak yaşamaya mahkumdurlar. Fakat Türkler münhasıran kendileri için değil, bütün Müslümanlık için cihangirlik ve Avrupa'nın karşısına çıkabilmenin, Hristiyan medeniyetini tehdit etmenin ve Bizans'ı tasfiye suretiyle yıkmanın mümkün olduğunu ispat ettiler. Şimdi devir değişmiştir ve buna mukabele etme günü gelmiştir. Şimdi Arapları düşününüz. Araplar Türk hakimiyeti altında kendi şahsiyetlerini kaybetmişlerdir. Çünkü Türklerde öyle bir istina, öyle bir müsamaha vardır ki diğer milletleri ister istemez tesiri altına alıyor, ona mahkum ve tabi olma hissi veriyor. Bunu da mukavemet edilmez bir kuvvetin sahibi olduğu yolunda telkin ettiği kanaatle temin ediyor. Şimdi bu hissin batıl ve hayal olduğu anlatılabilir. İspat edilebilirse dünyanın haritası değişir. Ancak Orta Doğu'da uygulanan İngiliz politikaları Lawrence'ı bile isyan ettirmiştir. Lawrence, Büyük Britanya Kralı 5. George'un verdiği diz bağı nişanını şu gerekçeyle reddetmiştir. Haşmet Mehap, ben sizin hükümetinizin verdiği söze istinaat ederek dünyanın bize inanmış uzak köşelerinde yaşayan insanlara teminat verdim. Onları istediğiniz yola sevk ettim. Fakat şimdi sizin hükümetiniz bu sözlerini inkar ediyor. Oralarda bir yalancı olarak anılmaya mahkum edilmiş bir emektarınızın göğsüne, haşmetli Büyük Britanya'nın bu en büyük nişanını asalet ve sözün kaynağı ellerinizle takarak sizi zor vaziyette bırakmaktan nefsimi men ediyorum. Bu konulardaki ayrıntılı bilgileri Ömer Sağlam'ın Çöldeki Osmanlı ve Kavmi Necip, Türk-Arap İlişkilerinin İç Yüzü adlı eserde bulabilirsiniz. İsteme adresi Ömer Sağlam, Doktor Mediha Eldem Sokak No. 89 Kocatepe, Ankara. Bana sorarsanız dünyanın en iğrenç insanları bizdeki gibi emperyalist devletlerin güdümüne girdikleri için ılımlı İslamcı olarak nitelendirilen politikacılardır. Recep Tayyip Erdoğan ve Siyonizm. Günlerden 30 Ocak 1991. Körfez Savaşı sürerken Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında Recep Tayyip Erdoğan şöyle haykırıyor: Körfez Savaşı ABD'nin emperyalizmi ve Siyonizmi dünyaya hakim kılmak için yaptığı bir savaştır. ABD Rusya sorununu çözdükten sonra bütün dünyayı kendi emrinde tek bir devlet yapma kararı aldı. Böylece Siyonizmin egemenlik planı yürürlüğe konuldu. Bu konuşmadan 11 ay 19 gün sonra 19 Aralık 1991 günü Abdullah Gül meclis kürsüsünde şunları söylüyordu: Körfez Savaşı'nın Amerika'nın önderliğinde ve egemenliğinde dünyada yeni bir düzen kurmak için nasıl tezgahlandığını dünya gördü. Orta Doğu'nun Müslüman halkı bir yandan ülkesindeki zalim yönetimler tarafından inletilirken, diğer yandan da o zalim kuklaların kuklacısı emperyalist güçler tarafından katledilmektedirler. Recep Tayyip Erdoğan önceki söylemleri bilinmesine rağmen başbakan sıfatıyla ABD'ye Ocak 2004'te gerçekleştirdiği ziyarette cesaret ödülü aldı. Taha Kıvanç, yani Fehmi Koru, 5 Şubat 2004 tarihli Yeni Şafak gazetesinde yazdığı Jinsa ve AJC üzerine başlıklı makalesinde bu ödülü ve veren kuruluşu şöyle değerlendiriyor: Tayyip Erdoğan'a cesaret ödülü veren kuruluşun adı American Jewish Congress, AJC. World Jewish Congress, Theodor Herzl tarafından 19. yüzyıl sonunda kurulmuştu ve birkaç yıl önce 100. yıl dönümünü kutladı. Dünya Musevilerini bir ulusal yurda kavuşturma amacıyla kurulmuş ve İsrail ile amacını gerçekleştirmiş örgütün bir türevi Amerika'daki. Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi ödüle layık görülmüş, bunlar arasında İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Listede İsrail'in önemli bütün başbakanları yer alıyor. Türkiye Başbakanı'na böyle bir ödülün verilmesi bayağı anlamlı. Bu anlamlı ödül beni son derecede ürküttü. Arslan Bulut Yeni Çağ Gazetesi 3 Şubat 2004 böyle bir ödülün nasıl hak edilebileceğini Bakara suresinden bir ayet yazarak özetliyor: Sen onların dinine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden hoşnut olurlar. Olan bitenin ipuçlarını Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını çok yakından tanıyan kişilerin söyledikleri ve yazdıklarında bulabiliriz. Şevket Kazan bu konuda şunları söylüyor. Aydınlık Dergisi 18 Ağustos 2002. Ben AKP'de üst düzey kadroda bulunan arkadaşların Amerika ile, Amerika'daki belli odaklarla irtibat, bağlantı içinde olduğunu biliyorum. Herkes biliyor. Oranın tasvibi yani onayı ile hareket ettikleri, oranın hoşuna gitmeyecek bir takım davranışlardan çekindikleri açıkça gözüküyor. Bütün amaçları oradan aldıkları desteği sürdürebilmek. Bunların kafalarında oradaki destek ile irtibat kurulmadıkça iktidar olunamaz diye bir fikir var. En büyük hatalarımızdan biri dış politika konularını Abdullah Gül'e emanet etmemizdir. 1991 yılından 1998 yılına kadar partimizin dış ilişkiler genel başkan yardımcılığını yürütmüş olan bir arkadaştı. Serdar Arseven Cesaret Ödülü başlıklı makalesinde, Tercüman Gazetesi 27 Ocak 2004, Recep Tayyip Erdoğan'ın ancak İsrail başbakanlarının alabildikleri bir ödülü almasına neden olan ve Siyonistleri böylesine memnun eden politikalarını şu gerekçeler ile mazur yani bahaneleri olan göstermeye çalışıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın kurmaylardan Egemen Bağış'ın Yahudi lobisiyle ilişkileri koordine etmek üzere görevlendirildiğini, sohbetlerinin ana malzemesi haline getiren iktidar vekilleri var. AKP'nin ve Yahudi lobisinin önde gelen isimlerinin temasını da uzun yıllar önce sağlamış. Kim ne derse desin bir gerçek var ortada. İsrail'e rağmen iktidarda kalmak mümkün olmuyor. Ben yine de bu ipuçlarıyla yetinmeyin, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer ile Samir Amin'in yazdıkları üzerinde yeniden düşünün diyorum. Ömer Dinçer 21. yüzyıla girerken Dünya ve Türkiye gündeminde İslam başlıklı makalesinde şu hususu da vurgulamıştı: Globalleşen dünyada bir takım bölgesel işbirlikleri yapılırken bir taraftan da ulus devletlerin gücü zayıflamaktadır. Globalleşme yani küreselleşme ne kadar artar ise İslamlaşma da o kadar artacaktır. Sermayenin yıkıcı boyutlarına karşı koyacak alternatif nedir başlıklı çok önemli bir kitabın da yazarı olan Samir Amin şunları söylemişti. Deniz Som, Cumhuriyet Gazetesi 23 Ocak 2004. Sadece Batı tarafından sevilen ılımlı İslamcılar yeni bir komprador yani yabancı ortaklar hesabına çalışan yerli aracı iktidarın önünü açarak devleti destabilize etmeye yani güçten düşürmeye hizmet etmektedir. Yeni liberal kapitalizmin ve siyasal İslam'ın söylemleri çelişkili değil, tamamlayıcıdır. Yani siyasal İslam emperyalizmin karşıtı değil, hizmetçisidir. bir alamete, yani şaşılacak kadar iri bir şeye bindiğimizin herkes farkında. Kıyamete gittiğimizin farkında mıyız acaba? Askerlerimizi arkadan vurma hazırlıkları. Önce anayasamızın 38. maddesine 7 Mayıs 2004 gün ve 5170 sayılı yasa ile Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez hükmünü koydurdular. CHP'liler de bu değişiklikle yine oy kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 8 Ekim 2004 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde yaptığı konuşmada, gerçekleştirdiğimiz reformlar arasında Uluslararası Ceza Divanı'na ülkemizin taraf olmasını sağlayacak yasal değişiklikler de bulunmaktadır. Hazırlıklarını tamamlamış olarak bugün bu kürsüden Türkiye'nin yakın bir gelecekte Roma statüsünü onaylayarak Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olacağını da ilan ediyorum dedi. Ve ardından 9 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Jenosit yani Soykırım Sözleşmesi metninden ayrılarak ve yeryüzündeki hiçbir ceza yasasına benzeri olmayan bir soykırım tarifinin mevzuatımıza sokulması sağlanmıştır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu'nda soykırım şöyle tarif ediliyor. Madde 76. Bir planın icrası suretiyle milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi soykırım suçunu oluşturur. A. Kasten öldürme. B. Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme. C. Grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması. AKP'li TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AB ülkelerinden gelen isteklere uyularak bu maddenin yeni Türk Ceza Kanunu'na konulduğunu itiraf etmiştir. 14 Ekim 2005 günü de Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten İngiltere, Ankara nezdinde girişimde bulunarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ekim 2004 tarihli konuşmasını hatırlattı ve Türkiye'nin sözünü tutması gerektiğine işaret etti. Bağımsızlığımızın temel direği olan adalet dağıtımında bir yabancı parmağı bulundurmayacağız. En büyük düşman, düşmanların düşmanı, ne falan ne de filan milletler, bilakis bu adeta her tarafı kaplanmış ve bir saltanat halinde bütün dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir. Emperyalist devletlerle Amerika, İngiltere ve Avrupa devletleri olan siyasetimizi çok dikkatli tespit etmeli ve ilişkilerimizi mesafeli yürütmeye özen göstermeliyiz. Batı ile uyuşma Türkiye'nin kaçınılmaz olarak köleleştirilmesi anlamına gelecektir diyen 29 Ekim 1930 tarihinde American Associated Press muhabiri Miss Ring'in yüzüne karşı Türkiye ne Amerikanlaşacak ne de Batılılaşacaktır, Türkiye yalnızca özelleşecektir diye haykıran, Batı ile entegrasyona girmekten kesinlikle kaçınan, bölge merkezli politikalar uygulayıp bu amaçla Sadabat ve Balkan paklarını hayata geçiren Büyük Atatürk'ün söyledikleri ve uygulamaları ortadayken ABD ve AB ülkelerinin Türk ordusuna karşı hasmane tutumu ve Türkiye'yi bölme çabaları gözle görülür bir biçimde ortaya çıkmışken, ülkemizin tüm Kemalistleri AB'ye giriş macerası Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunu getirecektir uyarısını hemen her gün yapmaya çalışırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda 2005, bugünkü AB'ye üyelik hedefimiz çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma vizyonunun bir aşamasıdır. AB üyeliğini Ulu Önder Atatürk'ün bizlere vermiş olduğu Türkiye'yi çağdaş uygarlığın ilerisine taşıma hedefi için önemli bir araç olarak görmekteyiz diyebilmiştir. AKP iktidarının ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin görüşleri de bu doğrultuda olduğundan Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasının kolaylıkla onaylanacağı anlaşılmaktadır. 1998'de Roma statüsü ile temelleri atılan bu mahkeme 1 Temmuz 2002'de kuruldu. Görev alanına 4 suç türü giriyor: savaş suçu, insanlık suçu, soykırım suçu ve saldırı suçu. Mahkemenin özelliği devletleri değil kişileri yargılaması. Örneğin bir savaş suçunda emri verenden uygulayanlara kadar zincirin tüm halkalarından hesap soruyor. O yüzden Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı dünyanın en güçlü kişisi diye nitelendiriliyor. Benzetmede hiç de abartı yok. Zira savcının karşısında hiçbir dokunulmazlık zırhının geçerliliği yok. Erdal Şafak, Sabah Gazetesi, 15 Ekim 2005. karşı karşıya gelebilecekleri durumları önceden gördükleri için ABD, Rusya, Çin ve İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temeli olan 1998 Roma Anlaşması'na taraf olmayı reddetti. Ve hatta ABD Senatosu Bush'a, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargılanacak Amerikan vatandaşlarını kurtarmak için, Lahey'in ABD askerlerince işgali de dahil tüm olası seçeneklerin kullanılması yetkisini veren bir karar aldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Ömer Çelik, Star gazetesi 3 Temmuz 2002. Öcalan hakkında verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ABD için bile bir uyarı niteliği taşımıştır. 18 Mayıs 2005 tarihinde Wall Street Journal'da Öcalan kararı şöyle yorumlanıyor. Öcalan kararı ABD için de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olunmaması konusunda bir uyarı niteliğini taşımaktadır. Bu karar siyasidir. Küstahlığı, kabalığı, ikiyüzlülüğü içinde utanç vericidir. AB üyeliğine giden yolda kimseyi kırmak istemeyen Türkiye'nin tavrına AİHM'nin kararı bir ödüldür. Kararın gerekçeleri Öcalan'ın yeniden yargılanmasını sağlamak için uydurulmuş nedenlerdir. Öcalan hakkında verilen karar AİHM'nin sık sık fazla ileri gittiğinin yalnızca en sonuncu örneğidir. 15 Ekim 2005 tarihli Yeni Çağ gazetesinde haklı olarak şu uyarı yapılıyor. AKP hükümeti ABD'nin bile reddettiği bu mahkemeyi tanıyan karara imza atarsa, Uluslararası Ceza Mahkemesi Türkiye'den isim isim istediği Türk generallerini yargılayarak cezalandıracak. İçine düşürülmek istendiğimiz tuzak bellidir. ABD ve AB yetkilileri ülkemizi bölme amaçları doğrultusunda PKK eylemlerinin daha da yaygınlaşması için desteklerini artıracaklar. Gereğini yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'de sanık sandalyesine oturtulacak. Komutanlarımızın ülkemizi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf yapacak bu anlaşmanın onaylanmasına, ciddiyetle ve demokratik haklarını kullanarak karşı çıkmamaları, AB uğruna İç Hizmet Kanunu'nun kendilerine verdiği, iç ve dış düşmanlarımıza karşı Cumhuriyetimizi koruma ve kollama görevini askıya aldıkları kanaatini, tüm vatansever insanlarımızda uyandıracağı kanaatindeyim. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 69.